Ayrım 46, Zavallı Timur Soykan, sayfa 467. Katip söylediklerinin meslek hayatını bitireceğini biliyordu genç polisin. Müfettişe bakıp nefesini tutarak kararını bekledi. O olsa bu acılı genci bir kalemde harcamazdı. Müfettiş katibe dönüp bize birer çay getirir misin dediğinde katip sevinçle ayaklandı. Ama ayağı fırlayan Erdal katibi omzundan tuttu. Hayır, burayı da dinliyorlar. Her yeri dinliyorlar ve ne söylediğimi biliyorlar zaten. Lütfen vaktim sınırlı, sadece yazın dedi. Müfettiş eliyle katibine oturmasını işaret ettikten sonra babacan konuştu. Bak ben 10 yıldır müfettişlik yapıyorum. Cemaati de soruşturdum, güçlerini biliyorum. Ama eskiden ülkücüler vardı, şimdi bunlar var. O zaman solcuları işkencelerde öldürürler, sokakta vururlardı. Herkes gözlerini yumardı. Şimdi bunlar var. Yine herkes biliyor ve susuyor. Ve güç onlarda olduğu sürece herkes susacak. Ben onları soruştursam o rapor bakanlığa gitmeden kendimi kapının önünde bulacağım. Bir faydası olacak mı? Erdal güçlü çenesiyle dişlerini sıkarak yaklaştı ihtiyar müfettişe doğru. Ağzını bir demiri çiğniyormuşçasına sert açıp kapatarak konuştu. Anlamıyor musun? Gürkan'ı onlar öldürdü. Müfettişin ölgün yüzündeki birkaç damla kan çekildi. Gözlüğünün ardında kocaman görünen gözleri sonuna kadar açıldı. Bir saniyede kuruyan dudakları şokun etkisiyle mırıldandı. Onlar yapmaz. İmkansız. Onlar kimseyi öldürmez. Erdal, yıllarca göz yumduğun tarikatın marifeti bu diyecek kadar acımasız değildi. Ama müfettişin aklına ilk gelen kendi suçluluğuydu. Ama hemen deli saçması düşüncenin üzerine kafesi kapattı ve mırıldanmalarını toparlanmış bir sesle tekrarladı. Onlar kimseyi öldürmez. Erdal sandalyenin önüne doğru ilerleyip afallamış müfettiş ile aklının başında olduğunu kanıtlayacak sakinlikte konuştu. Bak, görme, duyma, konuşma, hepsini sen bilirsin ama sadece bunların tutanağa geçmesine izin ver. Sana ihbarda bulunuyorum, Gürkan'ı cemaat öldürdü. Yıllarca gördüğünde sırtını çevirdiği gerçeğin bir gün karşısına dikileceğini içten içe biliyordu müfettiş. İhtiyar yalnız bir adama dönüştüğünde bile bir tercihe zorluyordu hayat onu. Katibe dönüp dünyaya küfreder bir boş vermişlikle yaz dedi. Gürkan ulaştığı bütün bilgileri tek tek sıralayıp kendi senaryosuyla birleştirdikten sonra ağzındaki acılığı tükürmüş gibi yüzünü ekşiterek sustu. Paçoz müdürün çektiği görüntülerden bahsedip bahsetmemeyi düşündü. Artık bir şeyleri gizlemek için çok geçti. Ruhu anlatıp nerede izlediğini söylemeden bu görüntüleri anlattı. Çıktısı alınan ifadenin altına imzayı gözüne kırpmadan attı. Sadece sağ ol dedikten sonra toplantı salonundan çıktı. Erdal bilgisayarında Beyoğlu'nda içtikleri akşam Gürkan'ın çektiği ve elektronik postayla gönderdiği fotoğrafı ilk kez açtı. Fotoğrafta sağında olan Mustafa'yı katil olmakla suçlamıştı az önce. Arif'in yaşananların ne kadarından haberdar olduğunu bilmiyordu. Fotoğrafın çıktısını aldı. Süleyman'ın bakışları sırtında kayıp bir odan dönmemek üzere çıkarken müfettiş halen elinde kalem imza atıp atmamakta kararsız bekliyordu. Kaybedeceği ne kalmıştı ki? Sadece yıllarca içinde sakladığı büyük günaha alışmıştı. Onsuz nasıl yaşanacağını bilmiyordu. Gürkan'ın babası kendi gençliği aklına gelince hüzünlendi. Katibinin duyabileceği kadar sesli, ''Ben bu hale nasıl geldim?'' dedi. Kendi çapındaki isyanının küçük imzasını Erdal'ın ifadesine attı. Arabasının kapısını açarken yaklaşan adımları duydu Erdal. Geri dönüp baktığında otoparkın basık karanlığında yüzündeki çizgiler gölgelerle yarıklara dönüşmüş adam yaklaşıyordu. O kadar cılız ve yaşlı görünüyordu ki tehdit değildi. Çakallardan biri olsa silahını çekmekte tereddüt etmezdi. Erdal bakışlarını onlarca sütunun böldüğü geniş alanda gezdirip bir pusunun içinde olup olmadığından emin olmak istedi. 3 adım daha yaklaştıktan sonra tanıdı organize şube müdürünü. Kolunu sallayıp saati bileğine oturma hareketinin aniliğinde irkildi Erdal. Tedirginliğiyle alay etti emir müdür. Yapma Erdal, kendine gel. Paranın yok gibi davranıyorsun. İlk kez kendisiyle konuşmasına karşın samimi bir babacanlıktaydı sesi. Emir müdür en zayıf yerinden yakalayarak şüphelerinin üzerine gitmeye başladı. Gürkan'ın anısına ihanet ediyorsun. Onu öldürenlerin cezalandırılmamasını mı istiyorsun? Erdal karşısındaki çürümüş bir elmaya benzeyen suratlı adamın Mustafa ile birlikte ruhun villasına yürüdükleri anı düşündü. Bir an yüksek rütbenin üzerine fırlayacak kadar gözü dönmüştü ki yumruklarını sıkarak durdurdu kendini. Burun delikleri açılmış, dudakları gerilip incelmiş, kısılmış gözleri iki çizgiden ibaret olmuştu. Kelimeler binlerce ton ağırlıktaymışçasına zor çıkıyordu ağzından. Onu siz öldürdünüz, biliyorum. Yüzündeki binlerce çizgi öfkeyle gerildi emir müdürün. Sıska bedeni bir heykel kadar hareketsiz durdu. Ya masumdu ya da çok iyi bir yalancı. Aralanmış dudakları küçük kıpırdadı. Sen de dediğinin farkında mısın aşağılık herif? Bunu nasıl söylersin? Algılarına güvensizliği, iddialı inancını bir anda darmadağın etti. Emir müdürün kendisine tiksinerek bakan sarkmış yüzünden gözlerini kaçırdı. Arabaya dönmüştü ki emir müdürün sesinin öfke tonunu ilk kez duydu. Bana bunu söyleyip gidemezsin. Bu iftira için özür dileyeceksin. Ya da buna inanıyorsan silahını çekip beni öldüreceksin. Erdal Mustafa'nın katil olduğu sonucuna vardığı delilleri hatırlamaya çalıştı. Aklına sadece biraz önce kendisini burada kuşatan çakallar geldi. Ziya müdür ile müfettişin cemaat cinayet işlemez sözü hükmünde şimdi bir gedik açıyordu. Bilinmezliğe sürüklenirken buna bir kez daha dayanamayacağını hissetti. Arabanın koltuğuna bacaklarını dışarıda bırakarak oturdu. Dirseklerini dizlerine yaslayıp kafasını avuçlarının arasına aldı. Zavallı çaresizliğine sevecen yaklaştı emir müdür. Aşağı eğdiği yüzünün derisi bir maske gibi yere düşecekti sanki. Sakin konuştu. Bak çok zor, biliyorum, acı çekiyorsun. Onunla birlikte büyüdün, çok yakındınız. Ama mantıklı düşünmek zorundasın. Mustafa da Arif de onun arkadaşıydı. Mustafa istedi buraya gelip seninle konuşmamı. Çünkü seni korumak istiyor. Böyle davranman her şeyi çok güçleştiriyor. Ben de seni korumak istiyorum. Böyle yaparsan sana hiçbir faydam olmaz. Erdal hareketsiz duruyordu. Organize müdürünün sözlerini dinlemiyor, bedenini taşıyabilecek kadar güç verecek delillerini hatırlamaya çalışıyordu. Gizlenen ayak izi raporu aklına gelince sakinleşti. Bir deli olduğu korkusu azaldı. Emir müdürün sözlerini duyabilecek kadar kendine gelmişti. ''Bak bunlar gizli bilgi ama sana söylemek zorundayım.'' diyerek dikkatini biraz daha kendine çekti emir müdür. Uzun sustuktan sonra devam etti. ''Ziya müdürüyle görüştüm, biliyorum. Onu uzun zamandır takip ediyoruz. Çünkü derin örgütün yöneticilerinden. Düşünsene, başka kim dinlemeye karşı odasında jammer tutar?'' Erdal'da en küçük bir kıpırdanma görebilmek için sustu. Kapandığı kabuğunun içinde saklanmaya karardı, genç polisin üzerine gitmeye devam etti. ''Müfettişe anlattığın görüntüleri sana o izletti değil mi?'' Kısa süre yanıt bekledi ama Erdal cevap vermeyince görüntülerinin kaynağının Ziya müdür olduğundan emin oldu. ''Evet, müfettişe verdiğin ifadeleri dinledim. Her yeri dinlemek zorundayız. Çünkü devletin içinde yıllardır var olan bir örgüt ile karşı karşıyayız. İçimizde onların mensupları var. Onlardan başka türlü haberdar olamayız.'' Erdal halen başı ellerinin arasında duruyordu. Emir müdür kemikten ibaret ellerini beline dayadı ve bir itirafta bulunuyormuş gibi devam etti. ''Sana teşkilatta cemaat yok demiyorum. Var, hem de göründüklerinden fazlalar. Ama önce biz varız, yani devletin polisi. Sınırlarını bildikleri sürece onlara kimse dokunmuyor. Senin izlediğin o görüntüler bir cenaze ziyaretinden.'' Evet, o adam teşkilattaki cemaatçilerin başında ve saygın biri. Cemaatinden olanlara her zaman önce devletin polisisiniz der. Bunun içinde saygı görür. Tersini yapsa bir günde polisin içinde bir tane cemaatçi kalmaz. Erdal'ın aklına kara çarşaflı Emel ile siyah Mercedes'in içinde giden Ayşe geldi. Gerçeğin karmaşıklığını, Mustafa'nın katil olmayabileceğini düşündü. Başını kapatan tek eli indi aşağı, diğer eliyle alnını tutarak devam etti dinlemeye. Kabuğun açıldığını düşündü emir müdür. Kaşlarını kaldırarak tutuyordu yüzünden sarkan maskeyi. Dudaklarıyla birlikte çenesinden düşen deri kıpırdadı. Düşünsene, derin örgüt Gürkan'ı öldürecek kadar gözlerini kararttı. Onlar yıllardır bu devleti yönetecek kadar güçlüydüler. Halen her yerdeler. O ayak izini gerçek mi sanıyorsun? Bu cinayetten kurtulmak için her şeyi planladılar. Senin üzerinden bunu yapmaya çalışıyorlar. Adnan'ı tanımıyor musun? Onun verdiği bilgiye nasıl inanırsın? Katilin evinde Gürkan'ın resmi bulundu. Adam itiraf etti. Az daha kurtu öldürüyordu. Sen daha ne gördüğünden emin olmayan, tanık olduğunu söyleyen bir ihtiyara inanıyorsun. Erdal başladığı yere geri döndüğünü düşünmüştü. Yeniden şüphelerin saplandığı, belirsizliğin içindeki kıvranışı başlayacaktı. Artık buna gücü yoktu. Sadece teslim olmak, birine inanmak istiyordu. Tek kelime etmeden bacaklarını arabanın içine çekti. Kapatmak için çektiği kapıyı emir müdürün damarlar fışkırmış eli tuttu. Sitemkârdı sesi. ''Büyük iftiran için seni affediyorum. Çünkü tüm bunları düşünmeni onlar sağladı ve Gürkan'ı öldürmenin cezasını hepsi çekecek.'' Kendisine dönüp bakması için Erdal'ı biraz bekledi. Bunu yapmayacağını anladığında kapıyı kapattı. Sadece kaçmak isteyerek çıkmıştı emniyet binasından. Şüpheler ve pişmanlık girdabı içinde çırpınıyordu. Mustafa'yı ve organize şube müdürünü cinayetle suçlamıştı. Özgüvensizliğinin içinde ruhu boğuluyordu. Yaşadığını hissedemiyordu artık. Bir daha canlanmayacak kadar ölüydü. Aynı bu kış günü doğanın olduğu gibi. Yol kenarındaki ağaçlar çırılçıplaktı. Gökyüzü kadar karanlıktı ıslak toprak. Günlerdir ne güneş ne de bir yıldız vardı. Gürkan'ın intikamıyla yeniden hayata dönme umudu tükenmişti. Amaçsız yolculuğunda aklına gelen yer Aslı ile gittikleri deniz fenerinin kıyısı oldu. Direksiyonu sahil yoluna kırıp acele etmeden sürdü arabayı. Bulutların gölgesindeki boğazın karanlık akışını uzun uzun içinde çalkantılarla seyretti. Kendisini biraz toparladığında kaldığı yerden şüphelerinin üzerine gitmeye karar verdi. Arabayı Kilyos'a sürdü. İstanbul'un betonlarının arasından kuzey ormanlarının içine daldı. İnce yolda yıldırımlara karşı çırılçıplak hissetti kendini. Ağaçlar sert esen rüzgarda dallarını birbirine sürtüyor, kötü havanın gürültülü sesi oluyorlardı. Yıldırım üzerlerine düştüğünde sanki bir kıyımdan kaçmaya çalışıyorlardı, en küçük dallarını bile sallayarak. Ölüme kadar gömülmüş köklerinden kopmaya çalışıyorlardı. Çığlıklarına merhamet etmedi zifiri karanlık dalgalanan bulutlar. Lodos'tan derin nefesler doldurup içlerine kalın semayı kaplayacak kadar çok kollu bir yıldırım kustular. Çırılçıplak gürgenler, çamlar fırtınayla devrilecek kadar eğilip doğruldu. Erdal keskin virajları, tekerlekleri tiz çığlıklar atacak kadar hızla döndü. Ormanın seyreldiği yerde Karadeniz'i gördü. Simsiyah vuruyordu kumlara ve beyaz köpükleri alıp karanlığına gömdükten sonra yine kapkara geri dönerek isminin hakkını veriyordu. Bıçak kadar keskin inen yağmur küçük sahil kasabasındaki yaşamı bitirmişti. En yükseği 3 katlı evlerin arasındaki sokaklarda bir Allah'ın kulu yoktu. 2 lokantadan eli boş çıktıktan sonra kışın erken karanlığı çökmüştü. Korkunç denize yukarıdan bakan bir balık lokantasının önüne park etti. Bu havada müşteri beklemeyen bir garson kapıyı açıp yerlere eğilecek kadar hürmetli karşıladı Erdal'ı. İçeri girdikten sonra garsona Gürkan'ın fotoğrafını gösterip onu burada görüp görmediğini sordu. Garson polis olduğunu anladığı adam karşısında tutuklaştı. ''Ben yeni başladım, hemen patronu çağırayım.'' diyerek mutfağa koştu. Poyraz'ın savurduğu yağmur damlaları lokantanın geniş cam kaplı yüzüne düz, uzun çizgiler halinde yapışıyordu. Camı aynaya çevirmiş karanlık onlarca kollu şimşekle aydınlandı. Karadeniz'in ufuk çizgisine kadar korkunç yüzü bir an göründü. Mekan sahibinin hoş geldin diyen sesiyle irkildi Erdal. Alkolün kırmızılığı yüzüne ve damardı, yuvarlak burnuna yerleşmiş, orta yaşın üzerinde bir adamdı. Gözleri henüz yeterli alkole ulaşamamanın ayıklığında yorgun görünüyordu. Erdal polis olduğunu söyleyip kimliğini gösterdikten sonra Gürkan'ın fotoğrafını uzattı. Alkolik adam loş mekandaki bir lambaya yaklaşıp fotoğrafa baktı ve duraksamadan konuştu. ''Dün de bir polis geldi, ona da söyledim. Bu öldürülen polis, cinayetten bir gün önce gelmişti polis arkadaşıyla.'' Erdal dün kendisiyle aynı izi bulan polisi merak etti sabırsızca. Ama yanıtını bildiği soruyu sona bırakacak, sıradan gidecek kadar serin kanlı davrandı. İçki masasında çekilmiş kendisinin de olduğu siyah beyaz bilgisayar çıktısını uzattı. ''Diğer polis bu fotoğrafta var mı?'' diye sordu. Dün belaya bulaşmaktan korkarak polisin gösterdiği fotoğraftaki adamı daha önce hiç görmediğini söylemişti. Dünkü polisin kavrayıp büktüğü kulağı halen sızlıyordu ve bu iri yarı çiçek bozuğu suratlı polis de en az dün gelen kadar sert mizaçlıydı. Doğruyu söylemekten başka seçeneği yoktu. Evet bu diyerek parmağını Mustafa'nın kafasının üzerine koydu. Bu kadar kolay olmasına hayret etti Erdal. Önce ne hissedeceğini bilemediği boşlukta ruhu asılı kaldı. Sonra mutlulukla nefret aynı anda geçti iki yanına. Yalanlarıyla ölümlerin en acısını hak edecek kadar alçalmıştı katil. Şüphelerden kurtulmanın ferahlığı hayata döndürmüştü, gücünü geri vermişti. Talığın ifadesini kendi el yazısıyla bir kağıda yazdırdı, fotoğrafları da eklediği tutanağı imzalattıktan sonra yanına kendi imzasını attı. Artık Gürkan'ın katilini kendine ispatlamıştı. Kapıdan çıkmak üzereyken karanlıklar içindeki Camekan şatosunda bütün geceyi korku içinde geçirecek lokantacıya sona sakladığı soruyu sordu. ''Dün buraya gelen polisin adını biliyor musun?'' Sızlayan kulağına avucunu bastırarak Kurt'un adını söyledi. Başkomiser Salih Ocak, cinayet büronun amiriymiş. Erdal dobralığını, asiliğini üzerinde nişan olarak taşıyan ve onsuz bir hiç olan adamın nasıl teslim olduğunu merak etti. Onunla yüzleşmek ve sahtekarlığını, onursuzluğunu suratına tükürmek için sabırsızlanıyordu. Lokantadan çıktığında görünmeyen dalgalar karmaşık gürültüyle dökülüyor, kumları kesintisiz bir uyumun anlaşıldığı sesleriyle kendilerine çekiyorlardı. Küçük direğe takılmış sarı ışık sert rüzgarda titredi, sönecek gibi oldu ama güçsüz aydınlığında direnerek toparlandı. Emniyetten çıktığından beri gözü sürekli arkasındaydı. Peşinden gelen bir iz yakalamaya çalışmış ama dikkatini çeken tek bir araç bile olmamıştı. Arabasına kadar atacağı 15 adımın ilkini cesur attı. İkinci adımda çevresindeki kara perde avcı öfkesini silikleştirmişti. Üçüncü adım bir av olmanın korkusunu içine düşürdü. Dördüncüsünde Gürkan'ı öldürenlerin kendisi için gözünü kırpmayacağını düşündü. Beşincisi daha hızlıydı ve onların profesyonel sabrına yakışacak kadar pusuya müsait bir yerde olduğunu fark etti. Altıncı adımında hedef küçültmek için biraz eğildi ve tarikat karesiyle emniyet otoparkındaki çakalları anımsayıp ürperdi. Yedincisinde belindeki silahın kabzasını tutarak cesaretini toplamaya çalıştı. Sekizinci koşar adımında silahını çekmişti. Artık dalgaların gürültüsünün arasından küçük bir ses ayıklamak için kulaklarını kabartmıştı. Dokuzuncu adımında kendisinden sonra lokantacıyı da tanık bırakmamak için öldüreceklerini düşündü. On adım sonunda Aslı geldi aklına. Henüz öğrendiklerini ona anlatamamıştı. 11. Daha Kurt ile hesaplaşması gerekiyordu. 12. Mustafa'ya bedelini ödetmeliydi, bu kadar adaletsiz olmamalıydı son. 13. adımını yere basmıştı ki kör edici bir aydınlık parladı. Yere düşerken vurulduğunu sanıyordu ve kumsaldaki bir çalının ardında bir insan sureti gördüğüne yemin edebilirdi. Yıldırım düştüğünü fark edince 14 ve 15. adımını can havliyle attı. Arabasının kapısını açıp oturduğunda arka koltukta saklanan biri olacağı korkusu kanını dondurdu. Omuzlarından sıcak ter döküldü. Namluyu doğrultup kontrol etti, boştu. Arabayı çalıştırdığında yanan farlar çalılığın arkasındakinin brandayla örtülmüş bir kayık olduğunu gösterdi. Sokak lambalarının altına geldiğinde öfkesini ezip geçmiş korkusundan utanıyordu. İçinde öfkeyi büyütmesi hiç zor olmadı. Cebindeki tanık ifadesini önce Ziya müdüre götürmeyi düşündü ama onun her adımını izliyordu cemaat. İnce yolda çırpınan ağaçların arasında ilerlerken gidebileceği tek yer kaldığına ve onun savcı olduğuna karar verdi. Cinayet soruşturması derin örgüt bağlantısının bulunmasından sonra savcı Ertuğrul Metin Dur'dan alınarak derin örgüt operasyonunu yöneten Türkiye'nin en ünlü savcısına verilmişti. Mesai saati bitmişti ama onun gece yarılarına kadar adliyede çalıştığını defalarca duymuştu. Savcıya güvenip güvenemeyeceğinin gelgitlerinde Beşiktaş'a kadar geldi. Emniyet binasının boğaz kenarındaki bir kopyasıydı adliye. Manzaraya yanaşmış lüks hayatın içinde kış kadar soğuk mendebur dikilmişti. Arabayı kara bulutların ve kara suyun dalgalandığı deniz kenarındaki otoparka bıraktıktan sonra kuzeyden esen rüzgardan daha soğuk binaya girdi. İkinci katta jandarmaların arasında kelepçeli bir çocuk nöbetçi mahkemeye götürülüyordu. Cezası çoktan kesilmiş kadar umutsuzdu. Bir üst kata hayatın mazeretlerine gözlerini kapatıp cezalar kesecek acımasızlık silmişti. Erdal buranın en yoksul evden daha kötü koktuğunu düşündü. Asrın operasyonunu yürüten ve Türkiye tarihinde hiçbir savcının olmadığı kadar ünlü ismin yazdığı kapının önünde durdu. 46. ayrımın sonu. Sayfa 477.